Bence biz başlayalım.
Olur.
Erhard bağlanınca zaten o şey konuya dahil olur. Zaten ben başlayacaktım.
Evet, dostlar duyuyor
Bugün
musunuz?
zaten duyuyoruz,
Evet abi,
evet.
çok şükür. Yani bu neden böyle oluyor? Sürekli yardımcılığa davet ediliyorum. Mikrofonum açık gözüküyor, kapalı kapalı gözüküyor, açık. Kusura bakmayın, kaç haftadır aynı şey oluyor. Birazcık ağzımı bozdum galiba en başta. Herkesten özür diliyorum. Neyse. Olur bazen böyle şeyler. Çok canımı sıkıldığında oluyor. Burak, Kerem, hoş geldiniz diyeyim abi. Ben sizden biraz geç geldim ama.
Olsun, sen de hoş geldin abi.
Sen de hoş geldin.
Eyvallah, eyvallah. Bir dakika arkadaşlar. Çok özür diliyorum. Burak, abi şu istersen şeyle bir başlayalım. Hani makroekonomiden önce çok önemli olduğunu düşündüğüm şu madenci meselesiyle bir başlayalım. Dilersen birazcık onunla başlayıp ondan sonra makroekonomiyi, bu GDP'yi falan konuşalım. O şekilde devam edelim. Buyur abi, söz
Tabii.
sende.
Tabii. Zaten kaç ya yaklaşık bir aydır madencilerin gelirlerinin çok ciddi düştüğünden bahsetmiştik. Orada bir kapitülasyon ya da bir satış. Bu arada satışlar zaten oluyordu Ekim ayından beri de. Yani orada bir daha böyle bir iflas olur mu işte olacak mı falan diye beklenirken Enhealth diye o paylaştı. Zaten haberin gerçek olduğunu şuradan da anlayabiliriz. Core Scientific bu. Amerika'daki en büyük madencilerden bir tanesi. İflas etti. Yani iflas etti diyebiliriz artık. Çünkü hissesi %70 falan düştü bugün. Bu arada ben şeye de baktım. Bu madencilerden oluşan Amerika'daki halka açık madencilerden oluşan ETF var. İşte yani madencilerden bir tanesini, iki tanesini hissesini alıp yatırım yapmıyorsunuz. O sepet olarak ona yatırım yapıyorsunuz. Bir anlamda Bitcoin'e işte dolaylı yoldan bir yatırım yapma gibi de düşünebilirsiniz. O hisse mesela şey o ETF bugün içerisinde bakıyorum şu anda %3 düştü mesela. Yani şunu söylemek istiyorum. Core Scientific iflas ettiğine dair bir söylenti var. İflas etti gibi gözüküyor. Hissesi zaten %70 üzerinde düştü herhalde şu anda. Ama genel madencilere baktığımızda yani bu ETF'e baktığımızda WGMA diye bir ticker'ı var bunun. O ETF'den takip ediyorum ben genelde. O şu anda %3,6 gibi. Yani diğer madenciler de iflas edeceğine dair bir risk şu anda. Var ama her zaman var ama şu anda böyle eyvah onlar da iflas ediyor. Herkes iflas ediyor. Bütün hisseleri satalım diye bir durum yok. Onu söyleyeyim. İkincisi bu madenci zaten rezervindeki Bitcoin'leri Ekim ayında birçoğunu satmış. Bu sabah Julio paylaştı bunu. Bizim kripto kuantan analist arkadaşımız. O söyledi bana. Büyük kısmını zaten yani zor durumda olduğu için satmış. Yani bu madenci iflas etti. Elindeki Bitcoin'leri şu an satacak. İşte Bitcoin fiyatı da düşecek diye böyle bir korelasyon yani böyle bir hikayenin olma ihtimali çok düşük. Eğer haber doğruysa yani Bitcoin'lerini sattıysa zaten ya yani satışla alakalı bir şey olmayacağı bariz ama doğal olarak en büyük madencilerin bir tanesinin iflas etmesi piyasa için olumsuz bir şey. Yani dolaylı yoldan sentiment açısından bir baskı oluşturur satışa ama reel olarak bu işte madenci iflas etti, elindeki Bitcoin'leri satacak da Bitcoin düşecek diye bir durum şu anda
Peki
gözükmüyor.
Burak,
Onu söyleyeyim.
şöyle bir soru işareti de geliyor insanın aklına. Ekim ayında büyük oranda Bitcoin'lerini sattıysa, yani Ekim, yani bu sene Ekim'den bahsediyoruz, geçen sene Ekim'den mi?
Bu
Öyle
sene, bu
mi?
sene. Bu sene.
Yani dolayısıyla hani ciddi bir likidasyon yaratmış olması lazım. Hani satmasına rağmen şu zamanda iflasını açıklaması da biraz böyle bir soru işareti yaratan bir şey gibi geldi bana.
Ne gibi anlamadım abi. Biraz daha açar mısın?
Yani netice itibariyle bu madenciler işlerinin doğası gereği, yani maliyetlerini çıkarmak için ve kendilerine finans yaratmak için Bitcoin'lerini satıyorlar. Eğer Bitcoin'lerini sattıysa bu ay içinde, ay sonunda bu iflası açıklaması biraz garip geldi bana. Yani hani bu ay satıp işte işte 2 ay sonra, 3 ay sonra, 6 ay sonra falan böyle bir şeyi açıklamış olsa sanki daha çok kafaya yatar gibi geldi bana. Bilmiyorum. Ne demek istediğim anlaşılamadı mı? Ben beceremedim.
Ben yine anlamadım ama benim anladığım şey şu. Bu zaten hani geçen seneden son bir yıl, bir buçuk yıl içerisindeki büyüme planlarıyla ilgili olarak muhtemelen, şu an detayına bakmadım ama birçok madenci kredi çekip bir şekilde borçlanıp kapasite arttırma yoluna gittiler. Şimdi onların ödemelerini yapmak için doğal olarak, yani sonuçta bir şirketsiniz siz. Şirket sonuçta iflas etmeden önce hazinede ne varsa, kasada ne varsa hepsi gider. Bu şirketin de kasasında işte ne var bilmiyoruz ama Bitcoin de var. O Bitcoin'lerini de satmış gözüküyorlar. O da bitince artık son mermi, son şarjör de bitince, kredi vesaire de bir yerden alamayınca kurtarım için iflas etme o şekilde olur diye. Yani böyle bir doğrudan bir bağlantı kurdum ben ama senin söylediğini şey yapamadım. Tam anlayamadım yani bu şey içerisinde.
Anlıyorum. Tamamdır. Yani şey yapmayalım, o konuya çok da fazla eğilmeye gerek yok. O yüzden kapatalım. Biz sonrasında konuşuruz. Peki abi, o zaman biraz daha dilersen makroekonomiyle devam edelim. Resesyon konusu ve GDP'yi seninle konuşmayı planladık bugün için.
Konuşalım. Erap, sesin kesiliyor. Ben anladım sorunu ama. Yani ne zamandı? Ağustos ayıydı galiba, değil mi? Bu ikinci çeyrek açıklandıktan sonra açıklanmıştı. Ya Ağustos ayında Temmuz'un ortası ya da Ağustos'ta açıklanmıştı. ABD'de ikinci çeyrek küçülme oldu. Yani iki çeyrek üst üste küçüldüğünde resesyon, işte bunun resesyon, işte ABD'de şu anda resesyon var diyen o dönemdeki insanlara sorun yani. Bitti mi resesyon diye. Çünkü iki çeyrek üst üste resesyonsa düşmek, yani daralmak. Biz çıktık resesyondan o zaman. Her şey güllük gülistanlık olması lazım şu anda. Çünkü 2.6 büyüdü ABD son çeyrekte. Ya o zaman kim resesyona girdik, işte şu an işte oldu bitti, dünyanın sonu geldi diyen varsa o arkadaşlara sorun şu anda. Bitti mi resesyon diye. Çünkü onların tanımına göre bitmiş olması gerekiyor. Bu tarz teknik tanımlara çok fazla takılmamak lazım. Ondan bahsediyorum ben. Yani S&P 500 tepeden %20 düşünce ayı piyasası. Yani %19 düşünce olmuyor mu? Yani ayı olmuyor mu? Ya da %50 düşünce mesela daha başka bir şey mi oluyor? Bunlar teknik şeyler. Teknik şeylere çok fazla takılmamak lazım yani. Resesyondan kastımız bizim ne? Ekonominin toplu olarak daralması. Nedir ekonomi? Dört ayağı olduğunu düşünün bunun. Endüstri büyümesi, İstihdam, gelir ve gider. Gelir ve harcamalar. Bu genel olarak yani. Bu dört ayağa baktığımızda bunun iki tanesi hala havada. Endüstri üretimi ve istihdam. Bu neden işte bilmem ne, bununla ilgili saatlerce konuşuruz ama böyle bir gerçek var ortada yani. Ama şunu da söylemek istemiyorum. Bunlar havada ama işte şu an resesyonda değiliz ve olmayacağız da değil. Ya önümüzdeki 12 ay içerisinde bunun 4'e birden suyun altına girme ihtimali %99, %100 her yerde konuşuluyor. Hep de bahsediyoruz yani. Bugünkü açıklanan veri de benim 2 aydır söylediğim, devamlı söylediğim, daha resesyonda değiliz. Bunun da resesyon, teknik olarak resesyon ama şu an değil dediğimin bir anda teyidi oldu yani. O yüzden yani ne oldu peki? Yani bu ne anlama geliyor? Şimdi o dönemde Fed'in bu çok sert faiz arttırmasından dolaylı olarak ekonominin çok sert bir şekilde çakılacağı, paldır küldür, sağını solunu kırılacağı düşünülüyordu. Ben de öyle düşünüyordum bu arada. Çok sert arttırdı çünkü. Herkes öyle düşünüyordu. Ama bu adamların da herhalde bir bildiği var ki böyle bir şey olmadı. Endüstri üretimi de arttı, ISM verileri de toparladı, işsizlik... İstihdam hala böyle bir şeyde değil, hani çakılma döneminde değil. Yani başka şeyler oluyor hani tahvillerle alakalı, şeylerle alakalı. Onlar hala artıyor doğal olarak çünkü faiz artırılıyor. Ama yani beklendiği gibi böyle paldır küldür yani bir yerini kırarak değil de ekonominin hala düzgün bir şekilde yavaş yavaş resesyona sokulan bir ekonomi var. Yani bir düşünün ki Fed faiz arttıracak, işte 4 tane 175 bas puan arttıracak. Böyle bir durumda ekonominin böyle paldır küldür kırılıp dökülmesi gerekiyordu. Olmadı bu yani. O yönde gidiyoruz. Kırılma dökülme değil de yavaş yavaş düşen bir ekonomi var. Onun da teyidi olmuş oldu. Yarın öbür gün başka bir konuyla ilgili, bir savaşla ilgili, enerji şeyiyle ilgili, finans şeyindeki bir krizle alakalı başka bir şey olur. Konu çok çok farklı şeyler konuşabiliriz ama şu anda elimizdeki veriye baktığımızda yavaş yavaş soğuyan bir ekonomi var. Ya kira fiyatları ilk kez düştü arkadaşlar. Son 3 senede galiba ABD'de. İlk defa düştü. Böyle resesyon mu olur yani? Hani ilk kez düştüğünde kira fiyatı, yani şey mesela emlak fiyatları, ev fiyatları. Ya şey yıllardır hep artıyor yani senelik baktığımızda. İlk kez son 2 ayda düştü. Ya bir anda düşünce böyle %2, %3 falan düştüler bu arada. Ev fiyatları ABD'de. Düşünce bir anda şimdi bir resesyon olmamış oluyor. Yani siz bir şey düşünün ki son 2 yıldır yani %20, 30, 40 büyümüş. Oradan bir %2 düşünce eyvah bizim bu işin sonuna geldik diye düşünüyorsanız bu yanlış bir şey bence. Soğuduğu gerçek. Yavaş yavaş oraya gittiğimiz de bir gerçek. Önümüzdeki 12 ay içerisinde orada olacağımız da bir gerçek gibi duruyor. Çok yüksek bir ihtimal gibi duruyor. Resesyon geldiğinde de zaten Fed de yolun sonuna gelecek. Onlar da geri adım atacaklar. Şu anki beklenti 2023'ün sonuna doğru bunların olması.
Abi teşekkür ederim açıklamaların için. Sadece ufak bir ekleme yapayım. Bir itiraz şeklinde değil ama şunu demek istiyorum. Şimdi tabii ki hani evet teknik göstergeler, hani şu anda teknik analizden bahsetmiyorum. Bütün konuştuğumuz metriklerdeki teknik göstergeler elbette hani bazı şeyleri ifade edebilmemiz için kullandığımız yardımcı göstergeler. Yani belli kurallar var. O kurallar dahilinde bahsedilen parametreler gerçekleştiyse biz onu işte resesyon meselesinde de bu şekilde dile getirilmesi çok daha anormal gelmiyor bana. Hani iki dönem üst üste işte küçülen bir ekonomi artık resesyondadır. Teknik teniminin karşılığı olarak bir süreç başlamıştı. Evet doğru söylüyorsun, itirazın son derece haklı. Yani şu anda resesyon bitti mi o zaman? Evet, yani o zaman o gösterge girdiğimizi gösteriyorsa her ne kadar teknik anlamda şu anda da çıktığımızı gösteriyor. Ama şu anlamda sana kesinlikle katılıyorum. Bu teknik göstergeler bir şeyleri ifade etmek için kullandığımız faktörler olsa da bunları belki de mutlak doğru kabul etmemek lazım. Yani bu olduysa senin itirazın ona eğer doğru anlıyorsun. Yani bu olduysa kesin artık tamam tartışılacak bir şey yok diye bakmamak. Salt doğru kabul edip böyle hani deyim yerindeyse dogmatik şeyler faktörler olarak bunları görmemek gerekir diye düşünüyorum. Ekleyeceğim bir şey varsa bu yorumuma. Yorumunu alayım abi, ondan sonra Kerem'le devam edeyim.
Yok abi, yani bu tanımla tamamen şey arbitrary, yani şey de düşünün mesela balina, mesela Bitcoin'de bin taneden daha fazla Bitcoin adresi Bitcoin'i olana balina diyoruz değil mi? Hani o balina hareket etti, şöyle yaptı, böyle yaptı. 999 olan balina değil mi mesela? On-chain metre göre değil.
Kesinlikle. Evet, ya da işte göre değil.
Ya da işte kısa vadeli diyoruz. 155 gün. Arkadaşlar 155 günün fazlası uzun vadeli. O işte uzun vadeliler sattı. Uzun vadeliler şöyle yaptı. Çok büyük olay. Arkadaşlar şeyden sonra, Terra olayından sonra alanlar bile şu anda uzun vadeli hala. Terra olayından sonra alanlardan bahsediyorum. Bakın Mayıs ayından sonra alanlar, o çöküşü yaşamış insanlar ya da o çöküşü o güne kadar Bitcoin'i hiç duymamış hayatında bir insan. O gün Bitcoin aldıysa şu an uzun vadeli. Ne oldu şimdi, yani bunlar çok şey arbitrary, yani keyfi diyorum ama keyfi derken öyle kafadan atma değil, belli bir şekilde oluşturulmuş kavramlar bunlar. Bunların üzerinde düşünmek gerekiyor bence, yani evet, bu resesyon da böyle, şey de böyle, o yüzden.
Ama tabii ki Burak, yani bu tip terminolojilere ihtiyaç da duyuyoruz belli şeyleri kategorize etmek için, yani hani bir ihtiyaç da söz konusu ama kesinlikle buradaki asıl fikir, yani bunlara çok da fazla değişmez kanunlarmış muamelesi yapmamak gerekir ve hani burada mesela bahsettiğin on-chain tarafında 156 gündür BTC tutan adamı da salt işte uzun vadeli yatırımcı şöyle yaptı böyle yaptı diye değerlendirmek de bize hata yaptırır. O yüzden hani genel olarak evet bu tanımlara ihtiyacımız var ama bu tanımlar gereği de bütün bir düşüncemizi onlara endekslememiz gerekir diye konuyu bitireyim. Kerem, seninle devam edelim abi, eğer müsaitsen.
Tabii abi, olur.
Sana yine piyasa soracağım. Piyasada şöyle gireceğim konuya öncelikle. Piyasada bir iyimserlik var. Onu birazcık konuşalım. Yarınki PCE verisini konuşalım dilersen. Ondan sonra da genel olarak piyasa yorumunu dinleyelim abi.
Tabii abi, şimdi yani piyasa hala tabii şuna alışamıyor. Yani ayı piyasasında ayı piyasası rallileri çok ortada, her sene olmuş, her ayı piyasasında gerçekleşen şeyler ve dinamikler. Bunları da biz çok fazla yaşadık. Yani en aşağı 5-6 kere belki son belki bir sene demeyeyim de 6 ayda falan yaşamışızdır. Yani ayı piyasasında işte 48K'yı gördüğümüz bir dönem oldu. İşte 35K'ları, 30'da test ettiğimiz, 24K'da test ettiğimiz. Buralarda piyasa bir şekilde sanki burası dip ve gidiyoruz algısıyla hareket etti. Bu algıya kapılınca da şu oluyor, yani üstünde hiç mi direnç yok, üstünde hiç mi satış baskısı yok, her şey düzeldi mi de bunu düşünüyorsun, burası dip deyip devam, hani alayım ve devam edeyim. Hayır, hala trading range'deyiz, hala çok önemli kararları bekliyoruz, hala çok önemli gelişmeleri, işte Burak'ın bahsettiği resesyonda mıyız, resesyon bitti mi, hayır, 2023'te daha bunu yaşayacağız. Bu resesyon yaşanırken yanında enflasyon sorunu çözülecek mi? Buna eklenirse stagflasyon mu yaşayacağız? Yani bunların hiçbiri bilinmiyor şu an. Hani bunların hiçbirini daha görmedik, konuşmadık. Dolayısıyla piyasadaki bu iyimserlik algısı da maalesef çok uzun dönem beklediğini düşünüyor yatırımcı. Çok uzun dönemdir zarar ettiğini düşünüyor. Bir kısmı da öyle hakikaten. Geçtiğimiz senenin belki Eylül ayından, işte belki Mayıs'ından, Nisan'dan bu piyasalara giren insanlar, evet, tepeden aldılar ve bugüne kadar da tuttularsa evet kar görmediler. Ve dolayısıyla bir noktada diyorlar ki ya ben topladım, maliyet azalttım, bekledim, bunun sonu yok mu? Ya bunun sonunu belirleyecek faktörleri daha önce çok konuştuk. Dolayısıyla tekrar üzerine gitmek istemiyorum ama bunlarda değişen bir şey yok. Bu neden oluyor? Açıkçası bunun dinamiğini biraz anlatmak lazım. Bunun dinamiği son birkaç aydır Fed'in söylemleriyle ilerliyor. Yani Fed ne zaman ki pivota yakın bir söylem bir yerden çıkarıyor. Yani işte dövüş bir toplantı notu ya da işte haber sızdı işte geçtiğimiz haftalarda. Bir habersizliği, gene güvercin diyebileceğimiz birkaç Fed başkanının konuşması çok önemli bir kaynaktan, ki bu kaynağın Fed haberlerini genellikle piyasaya önceden haber verdiği düşünülen bir kaynaktan gelmesi tabii ki. Ve ne konuşuluyor? İşte 75 faiz artışı yapılacak, üzerine Aralık'ta 50 bas faiz artışı yapılacak. Zaten bunu piyasa biliyordu bu arada. Yani bu çok sürpriz bir şey değil. Zaten 125 gibi bir hedef vardı. Şimdi bu 125 hedefi böyle ortaya konunca ola 75'ten sonra 50 geliyorsa tamam, pivot. İşte bu mikro pivot beklentileri, yani mikro pivot diyor artık insanlar buna. Bu mikro pivot beklentileri de piyasada aslında Fed'in işine gelen bir dinamik yaratıyor. Fed'in işine gelen dinamik de tahvillerin biraz daha düzene girmesi. Yani tahviller
ya Kerem, alıp. Çok özür dilerim, bu faizle alakalı araya girdim ama.
Evet.
Lütfen yanlışım varsa düzeltin. Eylül ayındaki toplantıdan sonra Fed'in çok önemli, işte master falan gibi daha böyle gerçekçi, şahin diye ifade edilen üyeleri zaten önümüzdeki dönemde 75'e 50 öngörülerini şahinler bile dile getirmişlerdi. Yani tabii, bu neden bir sürpriz gibi algılandığını ben açıkçası anlayamadım piyasada. Yani benim şeyime, mantığıma uymadı.
Ya aslında bu gelişmeler birbirini kovalıyor. Yani işte piyasada bazı şeyler, işte tahviller kötü gidiyor. İşte İngiltere Merkez Bankası sıkıntılar yaşıyor. Japonya Merkez Bankası sıkıntılar. Yani şu algı oluştu. Bir şeyler çatırdıyor, patlıyor. Algısı tabii ki oluştu yani herkeste.
Bunun ben bir araya girebilir miyim Kerem? Pardon ya. Sözüm bitti zannettim de sesim kesildi. Şeyden dolayı herhalde ekleme yapacağım da, bu geçen haftaki bu şeyde Lali'nin açıklamasında şey de vardı. Hani biz piyasaya müdahale edersek bu işte para politikası değiştiği anlamına gelmez. Akut bir şey olursa müdahale ederiz işte İngiltere Merkez Bankası gibi. Onunla alakalıydı bence geçen haftaki o iyimserlik havası. bu söylenenlerin üstüne bir de onu eklemesi birazcık şey yaptı. Ortalığı birazcık iyimserleştirdi diyelim yani.
Yani ama bu arada piyasa da çok hazırdı yani buna herhalde. Zaten dolar endeksi işte kanalda ilerliyor, kanalın tepesine gelmiş. İşte opsiyonlara bakıyorsun, S&PX ya da Nasdaq'ta çok fazla put buy opsiyonu alınmış. Yani düşerse al pozisyonu zaten hazır. İşte S&PX 200 haftalık hareketli ortalamaya gelmiş. Yani söylenen yer zaten teknik olarak o kadar uyumlu bir yer ki yani bu haberin çıktığı yer. Dolayısıyla çok basit bir etki yapıyor. Yani piyasaya zaten direkt alımla dönüyor. O kadar hazır ki dinamikler. Biz de bunu yaşadık aslında. Şu anda da bunu yaşıyoruz ama çok işte senle piyasaya piyasa derken aslında oraya geliyorum. Şimdi çok temel dinamikler var gene. Dolar endeksi şu an kanalın alt bölgesine geldi. 109-110 civarında. Şimdi normal şartlarda kanaldan yukarı doğru hareket etmesi ve riskli piyasaların tekrar satış pozisyonuna geçmesi lazım. Ya da bunun yanında işte VIX'i ekleyebiliriz. VIX işte 35'i gördü. Şu an 27 civarında. İşte 24 gibi bir kanal dibi hareketi yapıp oradan tekrardan yukarı gitmesi çok muhtemel. Yani normal hareketi bu. Davranış hareketi. Dolayısıyla bunların hepsini birleştirdiğimizde çok basit bir aslında daha önce de yaşadığımız mikro pivot beklentisiyle şu an Fed toplantısına kadar bir şeyi fiyatlıyoruz. O da Fed'in önümüzdeki toplantılarda 75-50 mi diyecek, 75-50-25 mi diyecek, işte pause mu verecek, yani ara vereceğini mi söyleyecek. Aslında bu beklentiler şu an fiyatlanıyor. Ama tabii ki bu her zaman olduğu gibi daha önce de söyledik Eren. Bu bir risk. Teknik de bu riske hazır şu an. Sana da bahsettiğim gibi yani dibe geldi DXY, işte ne olacak, kanalı mı kıracak ve benzeri. Yani dolayısıyla her şey şu an çok uyumlu ve olması gerektiği gibi ilerliyor bana sorarsan. İşte nereye önem veriyordum ben? İşte 111 DMA 20.900 civar diyordum. Şu an orası kırılmış değil. Orası kırılır, üstüne bir hareket olursa zaten şunu da göreceğiz. DXY kanalı kıracak. VIX aşağı doğru kanalı kıracak. İşte S&PX bir W formasyonu yaptı. İkili dip gibi gözüküyor. Bu ikili dip 4000 seviyesine doğru gidebilir. Gibi yani aslında orada beklenen karar beklendiği gibi gelirse, hani beklendiği gibi şu bir yumuşama görülürse Fed'de açıklamalarında, piyasa bunu fiyatlamış olacak. Ama zaten fiyatladık bu arada. Hani biraz daha üstü var sadece. Bir miktar diyebileceğimiz. Bu olmazsa ne olacak? Tabii ki tam tersi olacak. Bu sefer beklenti zaten fiyatlandığı için muhtemeldir ki satış pozisyonuna geçiş olacak. Temel teknik göstergelerde buna uygun olduğu için diye yorumluyorum aslında herhalde.
KMFG'den de çok kısaca bahsedebilir miyiz?
Ondan da ne seviye?
Lütfen ondan da biraz bahsedelim. Çünkü ben temel bazlı yani temel kaynaklı çok iyi bir piyasa indikatörü olduğunu düşünüyorum. En azından hani 7 günlük ve 14 günlük ortalamalarda durum nedir? Bence biraz daha hani trendi görmemiz için faydalı olur diye düşünüyorum.
Tabii söyleyeyim. Şimdi 7 günlük ortalamalarda şu an açgözlülük bölgesindeyiz. Kırmızı yakıyoruz yani. Neredeyse son 18'inden beri 8-9 gündür açgözlülük bölgesindeyiz. Dün ve bugün yaktığımız kırmızı mumlar da aslında en yüksek mumlar. Bu son neredeyse Ağustos'un ortasından beri yaktığımız en yüksek açgözlülük mumları. Tabii ki göreceğe göre yani göreceli olarak geçmişe gidersen bunlar gene ufak mumlar. Ama bizim artık açgözlülük bölgesinde olduğumuzu gösteriyor. Açık söylemek gerekirse bu sabah baktığım benim bütün KMFG bileşenlerinin hepsi açgözlülük bölgesinde. Yani işte sosyal medyadaki duygu durumu, Bitcoin'in karlılığı hepsi pozitif seviyelerde. Yani satışa çok uygun. Aynı zamanda İşte açık pozisyonlar, kaldıraç oranları, fonlama maliyetleri, Max Payne'in üzerindeyiz. Max Payne 19.5'ta, şu an biz 20.500 civarındayız. Ya da bir tek skew endeksi var. Skew endeksi hala aslında call opsiyonları tarafında ve bullish opsiyonları şu an almıyor piyasada yatırımcılar. Hala yükseliş yönünü call opsiyonlarını alıyorlar. Dolayısıyla sadece orada bir metrik açgözlülük olduğunu göstermiyor ama o kadar düşük ki o da şu an sıfır bölgesinde, yani eksi bölgede hatta. Dolayısıyla buradan yapacağı her hareket otomatikman onu açgözlülük bölgesine sokacak. Yani şu an 0.48'di bu sabah baktığımda mesela ve dolayısıyla yarın sıfırın üstüne bile çıksa açgözlülük olacak. Yani o gibi bir seviyede, orası da hazır. Aynı zamanda 14 günlüğü sordun. 14 günlükte de gene aynı tarihten beri, yani Ağustos'un ortasından beri yaktığımız en yüksek açgözlülük mumunu gene dün ve bugün yaktık. Aynı zamanda 30 günlük, hani çok uzun vadeli olarak bakarsak, o da bugün açgözlülük bölgesine girdi. O da tabii çok küçük ama alım bölgesinden çıktı. Yani korkuda alım dediğimiz, bizim KMFG'nin en önemli özelliği zaten korkuda alım yap dediğimiz bölgeden çıktı. Artık bundan sonrası parçalı satış ve satış bölgesi olarak geçiyor. Ama şu özelliği de söylemem lazım. Biz ayı piyasasında iki tane önemli şey yaşadık. Aslında mikro pivot deyip üzerine de ayı piyasası rallisi diyebileceğimiz ralli yaşadık. Oraların bir tanesinde KMFG %70'i gördü. Ötekinde %61'i gördü. Bugün %55. Yani dolayısıyla eğer onları geçmeyecek bir dinamik varsa ve mikro pivotsa, bu gerçekten bir beklentiyse ve Fed toplantısıyla tekrardan geri dönecekse, muhtemelen aynı civarlardan geri dönecek. Yani şu an 55'in üstünde, işte 60-65 belki maksimum yapıp oradan geri dönecektir. Ta ki biz gerçekten Fed'in ağzından, Jerome Powell'ın ağzından önümüze dair böyle olumlu, güvercinvari bir toplantı yaşamazsak.
Eyvallah abi, teşekkür ederim bilgilendirmelerin için. KMFG'de bence güzel bir cila oldu yorumların evet. Üzerine sağ olasın. Burak, eklemek istediğin bir şey var mıdır abi?
Yok abi, teşekkürler.
Dostlar, katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar.